Ayrım 36.
Bu savlar AGÜ ile ilgilenen iktisatçıları gelişme sorununu çözmek için iktisadi planlamanın gerekliliğine götürdü. Günümüzde kapitalizmin kendi içsel dinamiğiyle gelişen bir sistem olarak büyümesinden bahsedildiği halde AGÜ'nün kalkınması konu edilir. Büyüme bir iktisadi sistemin kendi içsel güçlerinin dinamiği ile iktisadi, Marx ile Schumpeter'in teorilerinde aynı zamanda toplumsal kültürel yapıda nicelik ve nitelik itibariyle yığımlı değişme ve gelişme yaratabilmesi demektir. Kalkınma ise toplumdaki içsel güçlerin kendiliğinden işleyişinin bu değişmeyi ve gelişmeyi sağlayamaması dolayısıyla bilinçle bunlara müdahale etmek, nicelik ve nitelik açısından işleyişini değiştirmek, toplumsal iktisadi yapıya piyasanın kendiliğinden işleyişinin gerçekleştireceğinden farklı bir nitelik vermek anlamında kullanılır. Diğer bir deyişle piyasa mekanizmasına müdahale, kalkınma deyimine içerilmiştir. Amaç AGÜ'de kapitalizmin doğması ve yaşamasını yoğun kamu müdahalesi ve iktisadi planlama ile sağlamaktır. Bunun için piyasa mekanizmasının işleyişini düzenlemektir. Kapitalizmin diğer kurumları olduğu gibi kabul edilir. 1970'li yılların ikinci yarısında dünyada yayılmaya başlayan durgunluğa kadar AGÜ'nün kalkınması sorununda Lesefer'i savunanlar Haberler, Bauer, Yamey, F. Wiener, H. Johnson, M. Friedman gibi azınlıkta kalmış, iktisat politikası düzeyinde de pek etken olamamıştır. Ancak durgunluk yoğunlaşıp sorunlar arttıkça bu inançtaki iktisatçıların özellikle ABD'de sayısı artmakla kalmamış, uluslararası kredi kurumları yoluyla izlenecek politikalar konusunda etkenliği de artmıştır. Böylece iktisadi planlama konusu geri plana düşmüş, serbest piyasanın etkinliği AGÜ içinde ön plana çıkmıştır. 1. İktisadi altyapı ve iktisadi düşünceyi hazırlayan şartlar. AGÜ kavramı bugünün gelişmiş sanayileşmiş ülkelerinin karşıtı olarak yaratıldı. Bir nedeni az gelişmişlik olgusunun göreceli olmasıdır. Bu ülkeler günümüzün gelişmiş sanayileşmiş ülkelerine oranla fakirdir. İkincisi bu ikili ayrımın doğması Orta Çağ sonundan itibaren Batı Avrupa ve uzantısı deniz aşırı yeni dünya ülkelerinde kapitalizmin yerleşmesi ve gelişmesine, diğer yandan gelişmesini sömürgeciliğe dayandırmasına bağlanabilir. Sömürgecilik birincilerin gelişmesini süratlendirirken sömürgeleşen ülkeler fakir kalmıştır. Politik bağımsızlıktan tamamıyla veya kısmen yoksun olduğu dönemde AGÜ iktisatçıların pek dikkatini çekmedi. İktisatçıların bunlarla uzun boylu ilgilenmesi temelde 2. Dünya Harbi sonrası döneme rastlar. 30-35 yıllık bir tarihçesi vardır. Önce Doğu Avrupa ülkelerinin iktisatçıları 1930-40'larda bu ülkelerin yapısal farkları üzerinde durdu, kalkınmaları için piyasa mekanizmasının yetersizliğini belirtti. Bugünün AGÜ o zamanlar tam veya yarı sömürge durumunda bulunuyordu. Sömürgelerin ana vatan, metropolün bir parçası sayılması, çağın gereklerine göre bunların kalkınması değil, ana vatan için bunlardan yararlanmanın temel sorun olması, AGÜ'nün kalkınması diye bir sorun doğmasını önledi. Buna neoklasik okulun gelişmesiyle pek ilgilenmemesi yanında, kapitalizmin evrensel kabul ettiği kurumlarının her ülkede aynı olanakları yaratabileceği inancı da eklenmelidir. Birinci Dünya Harbi'nden ve İkinci Dünya Harbi'nden sonra, sömürge ve yarı sömürgelerin politik bağımsızlığa kavuşmalarıyla refah düzeylerini yükseltme özlemi, bilinçli bir istek haline geldi. Lesefer'in bu ülkelerin gelişmesine o güne dek yardımcı olmadığı AGÜ kalmalarından belli olduğuna göre, kalkınma için Lesefer'in dışında yollar aramak gerekti. Sosyalist ülkelerin felsefesi ve kalkınma yöntemi benimsenmeyince, AGÜ'nün kalkınması kapitalist ve sosyalist sistemlerdeki kurumların bir karmasına dönüştü. Bir yandan bireysel girişim, üretim araçları, özel mülkiyeti, kar teşviki gibi kapitalizmin temel kurumları, Bir yandan piyasa mekanizmasının işleyişindeki aksaklıkları düzeltmek üzere yol gösterici planlama ve bazı alanlarda kamu yatırımları benimsendi. Ancak 1980'den sonra bu süreç yerini serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, yabancı sermaye aleyhine ayrım yapmama gibi uygulamaları bıraktı. Kalkınmaya ilginin yerini AGÜ'nün düzenli borç ödeyebilmeleri aldı. 2. AGÜ'nün içsel dinamiği ve fakirlik kısır döngüsü. Liebenstein, Nurkse. AGÜ'nün aşağı yukarı durağan, kuasistatik, bir fakirlik dengesinde bulunduğu savı, bu ülkeler için kurulan teorileri kapitalizmin büyüme teorisinden ayırır. Buna göre AGÜ'nün içsel kuvvetleri fakirlik kısır döngüsüne yol açar. Piyasa mekanizmasının müdahalesiz işleyişi bu fakirlik çemberini kırmak olanağını vermez. Birçok iktisatçı aynı fikirleri ileri sürmüş olsa da bunların en tanınmışları Nurkse ve Liebenstein'dir. Nurkse, AGÜ'deki durağan fakirlik dengesini şu kısır döngüyle açıklar. A. Kişi başına düşük reel gelir, düşük verimlilik demektir. Düşük verimlilik, kişi başına kapital kullanımının yetersizliği ile ilgilidir. Kapital yetersizliği, tasarruf kapasitesinin küçüklüğünden doğar. Kişi başına düşük reel gelir de, düşük tasarruf kapasitesini açıkladığına göre bu toplumlar, tasarruf kapasitesi açısından içinden çıkılmaz bir çember içindedir. B. Diğer yandan yatırım dürtüleri piyasanın genişliği ile sınırlıdır. Piyasanın genişliğini belirleyen başlıca etken satın alma gücüdür. Bu da AGÜ'de düşük verimlilik dolayısıyla zayıftır. Düşük verimlilik üretimde kullanılan kapitalin azlığı, bu sonuncu da hiç olmazsa kısmen düşük yatırım dürtüsüyle ilgilidir. Kapital arzı, tasarruf kapasitesi ve arzusu, kapital talebi yatırım dürtüleriyle belirlendiğine göre kapital teşekkülünün hem arz hem talep yönünde bir kısır döngü vardır. Kısacası bir ülke fakir olduğu için fakir kalır. Liebenstein'in ifadesinde AGÜ'nün kısır döngüsü toplumun içsel dinamiğine bağlanır ve tamamıyla olmasa da neredeyse istikrarlı bir fakirlik dengesi ortaya çıkar. Buna göre kişi başına gelirin ancak geçimlik düzeyde bulunduğu koşullarda kişi başına gelirdeki küçük artışlar geliri eski düzeyine döndürecek etkenleri harekete geçirir. Gelir düşürücü etkenler kişi başına gelir çok düşükse yüksek olduğu koşullara oranla çok güçlüdür. Örneğin köyde yapılan küçük yatırımlarla kişi başına gelir biraz yükseldiğinde nüfus artış hızı da yükselir. Nüfus artışı ve azalan getiri kanununun etkisiyle kısa bir süre sonra kişi başına gelir eski geçimlik denge düzeyine döner. Liebenstein'a göre AGÜ'de girişimcilerin faaliyetleri de gelir yükseltici etkenler yanında gelir düşürücü etkenleri harekete geçirir. Her girişimci bir eyleme geçtiğinde kar fırsatları arar. Fakat bir girişimci için kar fırsatları ya aynı zamanda milli geliri de arttırır, sıfırdan büyük toplamlı oyun, ya da birinin kazandığı diğerinin kaybettiği sıfır toplamlı oyun, yani sadece gelir bölüşümünü değiştiren nitelikte olabilir. AGÜ'de girişimcilerin faaliyetlerinin çoğu bu ikinci niteliktedir. Politik gücü, tekel gücünü, saygınlığı yükseltmek için yapılan eylemler, toplam kaynakları artırmayan fakat girişim gücünü israf eden ticari faaliyetler, net tasarrufları kullanan bireysel karlılığı çok yüksek fakat toplumsal verimliliği çok düşük olan faaliyetler bu arada sayılabilir. Diğer yandan girişimcilerin bazı faaliyetleri sıfırdan büyük toplamlı olsa da diğer girişimciler bu karların cazibesiyle aynı alana girdiğinde geçici kârları sürekli ayrıcalıklara dönüştürecek sıfır toplamlı oyunlara yol açar. Kısacası bu ülkelerde ne girişim yeteneğinin ve stokunun ne büyümeyi teşvik edecek fırsatların varlığı büyümeyi harekete geçirmeye yeterlidir. Sayfa 117. Yukarıdaki açıklamaya göre bu iktisatçılar, AGÜ'nün kendi içsel güçleriyle gelişebileceğini veya gelirdeki küçük artışların bu kısır döngüyü kırabileceğini kabul etmezler. Fakirlik kısır döngüsü Marx, Schumpeter gibi iktisatçıların kapitalizm için çizdiğinden çok farklı bir tabloyu Agü için çizer. 3. İkili iktisadi yapı ve piyasa ekonomisi şartlarının sınırlılığı. Böck, Nurkse, Lewis. Liberal öğreti tam rekabet şartlarında piyasa mekanizmasının mübadele, üretim ve yatırım alanlarında rehberliğinin kaynaklar ve üretim tekniği, Pareto optimumunda gelir bölüşümü de veriyken maksimum refah yaratacağı savındadır. Bu sav akılcı davranışların ekonominin tümünde geçerli olduğunu varsayar. Oysa bu sav ve varsayımın Agü'nün gerçeklerini tam yansıtmadığı, ancak küçük bir kesimi için geçerli olduğu birçok iktisatçı tarafından ileri sürülmüştür. Şöyle ki, 1. Piyasa mekanizmasına tamamıyla bağlı kar güdüsünün temel dürtü olduğu küçük bir kapitalist kesim, ancak kapitalist tarım işletmelerini, yabancı şirketleri, kapitalist ticaret ve sanayi şirketlerini kapsar. 2. Buna karşılık piyasa için değil, daha çok aile ihtiyaçlarını karşılamak için aile iş gücüyle üretim yapan, para ekonomisine ancak kısmen bağlı veya bunun dışında kalan yaygın bir geçimlik tarım kesimi vardır. Böylece Agü'nün ikili ekonomik yapıya sahip oldukları, kapitalizm için varsayılan türdeşlikten yoksun bulundukları ortaya konmuştur. Böke'ye göre toplumsal kültürel alanda gözlenen ikili yapı, bu ülkelere yabancı olan bir iktisadi sistemin, kapitalizmin, ithal edilerek yerli ve içsel güçlerin oluşturduğu geleneksel sistemle çatışmasından doğar. Geleneksel sistem, kapitalizm öncesi bir aşamayı yansıtır. Bunu kapitalizm için kurulan teorilere dayanarak incelemek olanaklı değildir. İthal edilmiş topluma yabancı bir sistem olan kapitalizm, bu toplumların çözülmesine ve yozlaşmasına yol açmaktadır. Öyleyse toplumu belirli varsayımlar altında maksimum refaha eriştireceği varsayılan kapitalizmin, Böke'ye göre bu toplumlara etkisi tamamıyla olumsuzdur. İkili yapının aynı zamanda teknolojik alanda bulunduğu Eckhaus, Nurkse, A. Lewis ve diğerleri tarafından ileri sürüldü. Teknolojik ikili yapı, kapitalist kesim ve geleneksel geçimlik kesimde farklı üretim fonksiyonlarının kullanılıyor olmasıyla ilgilidir. Yapısal işsizlik, teknolojik işsizlik veya gizli işsizlik, geleneksel geçimlik kesimi tanımlayan bir işsizlik türü olarak bu teknolojik ikili yapıya bağlanır. Buna göre kapitalist kesimde üretim fonksiyonları emekle kapital arasında geniş ikame olanağı vermediği için emeğin üretim fonksiyonları katsayısının esnek olduğu geleneksel geçimlik kesimde mahsedilmesi gerekir. Aile iş gücüyle çalışan köylü, tarım veya el sanatları işletmelerinde bu iş gücü yığılır. Marjinal verimi sıfıra veya sıfıra yakın bir düzeye düşer. Köylü işletmelerinde aile iş gücüne ücret ödenmez. Fakat reel aile geliri bunlar arasında paylaşılır. Oysa ekonominin kapitalist kesiminde emek daha yüksek kişi başına reel gelir elde eder, marjinal verimine göre ücret alır. Piyasa mekanizmasının işleyişinde bu görüşü benimseyen iktisatçılar şu gerçekleri ortaya koydular. 1. Geçimlik tarım kesiminde emeğin bir kısmının ürüne marjinal katkısı sıfır veya ona yakın iken, reel gelirden pay aldığına göre, kar maksimumlaşması ilkesi bu kesimde geçerli değildir. 2. Emek kısmen ürüne katkısı sıfır olan bir serbest üretim girdisi durumundadır. Emek israf edilir, oysa emeğin bütün servetin kaynağı olduğu söylenir. Kamunun örgütlenmesi ve altyapı yatırımlarında kullanılmasıyla bu emekten kapital teşekkülü için yararlanılabilir. 3. Geçimlik kesimdeki işsizlik kapital yetersizliğine bağlıdır. Oysa emek fazlası dolayısıyla bu kesimde kapital emek oranını yükseltip emeği mahsetmek ve emek verimini yükseltmek için dürtü yoktur. Kısacası Agü'de gizli işsizlik sorunu üzerinde duran iktisatçılar piyasa ekonomisi şartlarından çok farklı bir durumu teorileştirir. Bu koşullarda piyasa ekonomisine kamu müdahalesinin gerekeceğini, piyasa mekanizmasının maksimum refah yaratabilmekten uzak olduğunu söylerler. 4. üretim kaynaklarının optimal dağılımını sağlamada piyasa mekanizmasının yetersizliği. Chenery, Tinbergen, Rosenstein, Rodin, Skitowski, Nurkse, A. Lewis, Liebenstein. Piyasa mekanizmasının üretim kaynakları dağılımında iyi bir rehber olabilmesi için bunların fiyatlarının toplumsal alternatif maliyetlerini yansıtması gerekir. Teknik dıştan yarar ve kayıplar yoksa tam rekabet şartlarında uzun dönem denge fiyatlarının üretim kaynaklarının toplumsal alternatif maliyetlerini yansıttığı kabul edilir. Buna dayanarak liberal öğreti piyasa ekonomisinin optimal kaynak dağılımını gerçekleştireceğini söyler. Ne var ki Agü'nün özel şartları dolayısıyla üretim kaynakları piyasa fiyatlarının bu niteliği taşımadığı ileri sürüldü. İktisadi planlamanın gerekliliği işte fiyatlarla ilgili bu temel savdan doğdu. A. Üretim kaynaklarında arz-talep dengesizliği ve gölge fiyatlarının hesaplanması gereği. Chenery, Tinbergen. Agü'de üretim kaynakları piyasa fiyatlarının arz-talep dengesi sağlayan denge fiyatları olmadığı, dolayısıyla kaynakların optimal dağılımını sağlayamayacağı, özellikle iktisadi planlama ile ilgilenen Chenery ve Tinbergen gibi matematiksel iktisatçılar tarafından belirtildi. Buna göre ekonominin bütününü kapsayan iktisadi planlarda tam rekabet denge fiyatlarını yansıtan gölge fiyatları hesaplanmalıdır. Kaynak dağılımı piyasa fiyatları değil gölge fiyatlarına göre olmalıdır. Ancak bu koşulda optimal kaynak dağılımı sağlanabilir. Chenery'e göre bir ülkenin üretim kaynakları varlığından uzun dönemde maksimum gelir artışı sağlayabilmesi için kıt üretim kaynaklarının alternatif üretim dallarında kullanılacak miktarlarını doğru tahmin etmesi gerekir. Gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde piyasa mekanizması bu tahmini mükemmele yakın bir ölçüde yapabilir. Oysa Agü'de gümrükler ve sübvansiyonlar gibi fiyat sistemi yapısını bozan etkenler için düzeltme yapılsa da fiyat sisteminde bir takım yapısal bozukluklar kalır. Bir nedeni izleyen paragrafta incelenen nakdi dıştan yararlardır, diğeri üretim kaynakları kullanımındaki yapısal dengesizliktir. Chenery üretim kaynakları kullanımındaki yapısal dengesizliği şöyle açıklar. Agü'de emeğin önemli kısmı gizli işsizdir. Yani belirli bir emek fiyatında arza oranla talep azdır ve emek arzı fazlası vardır. Buna karşılık kapital ve döviz için tersi geçerlidir. Belirli bir piyasa fiyatında bunların talebini arz karşılayamadığı için ithal kotaları, kredi tavanları ve benzeri yollardan tayinlamaya tabi tutulur. Kapital ve döviz için talep fazlası söz konusudur. Piyasa fiyatlarına devletin yaptığı müdahaleler, döviz ve kapital fiyatını denge fiyatının altında, asgari ücretlerin tespiti ise emek ücretini denge fiyatının üstünde tutar. Ayrıca üretim girdileri akışkanlığındaki düşüklük, piyasanın berraklıktan yoksunluğu gibi etkenler de üretim girdileri fiyatlarının toplumsal alternatif maliyetlerini yansıtmasını önler. Oysa toplumsal alternatif maliyeti yansıtan fiyatlar, arz ve talebi dengeleyen uzun dönem tam rekabet denge fiyatlarıdır. Bundan ötürü yapısal dengesizlik koşullarında piyasa fiyat sisteminden bu kaynaklara nasıl bir ağırlık verileceğini hesaplamak olanaksızdır. Chenery bu koşullarda kısmi analizin yetersiz olduğunu, ekonominin bütününü kapsayan planlama tekniklerinin uygulanması gerektiğini söyler. Planlarda doğrusal programlama çözümleriyle üretim kaynaklarının gölge fiyatları saptanmalı, kaynak dağılımı bunlara göre gerçekleştirilmelidir. Tinbergen'de yapısal dengesizlik koşullarında piyasa fiyatları yerine gölge fiyatlarının kullanılmasını sağlayacak genel planlamayı Agü için savunur. Bu halde kamu kesimi emek, kapital ve döviz gibi kaynakları piyasa fiyatları değil de hesap edilmiş gölge fiyatlarına göre kullanmalıdır. Özel kesimi ise piyasa fiyatları vergiler ve sübvansiyonlarla düzeltilerek gölge fiyatlarına intibaka özendirmelidir. Şöyle ki gizli işsizliği olan yoğun nüfuslu Agü'de emeğin gölge fiyatı piyasa fiyatının altındadır. özel kesimi daha fazla emek kullanımına teşvik için sübvansiyonlarla desteklemek gerekir. Kapital ve dövizin gölge fiyatı piyasa fiyatının üstünde bulunduğuna göre bunların kullanımı vergilendirilmelidir. Timbergen böyle bir politika izlenmesinin üretim, istihdam, kamu maliyesi ve kalkınma üzerindeki etkilerini araştırır. Üretim kaynaklarında yapısal dengesizliklerin bulunması, bunların bireysel ve sosyal toplumsal faydasının birbirinden farklı olması demektir. Agü için bunu savunanlar Pigou'nun daha önce incelediğimiz bireysel fayda toplumsal fayda ayrımını çok daha geniş bir alan için geçerli olarak düşünür. Bu noktadan hareketle genel planlama gereğine varır. B. Nakdi dıştan yararların önemi ve karlılık hesaplarında yatırımların bir arada planlanması gereği. Ceneri, Rosenstein, Rodan, Nurkse. 1. Nakdi dıştan yarar ve yatırımların yapısal bağlılığı. Liberal öğreti piyasa mekanizmasının tam rekabet şartlarında optimal kaynak dağılımı sağlayacağını söylediği zaman, mallar üretim girdileri ve üretim tekniklerinin tam bölünebilir olduğunu varsayar. Eğer tam bölünebilirlik yoksa, bölünmezlikler piyasanın genişliğine oranla çok büyükse, azalan maliyetler söz konusu olur. Tam rekabet şartları bozulur. Azalan maliyetlerle çalışan üretim dallarında üretim miktarları arttıkça birim maliyetler azalır, ürettikleri kapital eşyasını, çeşitli hizmetlerini veya ara malları kullanan diğer üretim dallarına bunları daha düşük birim maliyette arz edebilirler. Bu koşulda birim maliyeti düşen kapital eşyasını, hizmetleri veya ara malları kullanan üretim kollarının karlılığı yükselmiş, nakdi dıştan yarar sağlanmış olur. Nakdi dıştan yarar kapsamına aynı zamanda bir firmanın malına karşı talep artışının onun karlarını yükseltmesi girer. Veya teknik dıştan yarar yaratan bir girişimin etkisiyle maliyeti düşen bir ikinci firmanın üretimini kullanan diğer birinin karlarını yükseltmesi de söz konusu olur. Kısacası nakdi dıştan yarar bir girişimin kar fonksiyonu sadece kendi üretimi ve girdi kullanımına değil, aynı zamanda diğer girişimlerin üretimi ve girdi kullanımına bağlıysa ortaya çıkabilir. Yani piyasa mekanizması dışındaki bir ilişkiyle açıklanan teknik dıştan yarar ve kayıpların aksine, nakdi dıştan yarar ve kayıplar, piyasa mekanizmasına bağlı bir ilişkiyle ortaya çıkar, fakat birincilerin etkisini de kapsar. Ceneri, Rosenstein, Rodan, Nurkse gibi iktisatçılar, piyasa mekanizması yoluyla ortaya çıkan nakdi dıştan yararların üzerinde önemli durdular. Bir girişimin kar fonksiyonunu diğerlerinin üretim ve girdi kullanımına bağlayan bu karşılıklı ilişkinin, agüde toplumsal bakımdan optimal kaynak dağılımını engellediğini belirttiler. Buna göre nakdi dıştan yararlar varsa, yatırımların bireysel karlılığı toplumsal faydasının altında kalır. Birbirine nakdi dıştan yarar sağlayan üretim dallarında ancak yatırımlar bir arada planlandığı zaman her bir alandaki yatırımın bireysel karlılığı toplumsal faydasının göstergesi olabilir. Yatırımların dağılımı statik olmayıp dinamik bir sorundur. Böyle olduğu için de statik denge analizi geçerli değildir. Piyasa mekanizmasının optimal yatırım dağılımını engelleyebileceğini Skitovski şöyle açıklar. Statik denge teorisine göre üreticilerin kar maksimumlaştırıcı davranışları ancak sistem dengede ise toplumsal bakımdan da faydalı olur. Dinamik deyimlerle ifade edersek kar maksimumlaştırıcı davranış ancak dengeye yaklaşılmasını sağlıyorsa toplumsal optimuma da yaklaşılmasını sağlıyor demektir.